Ayrım 46, sayfa 311. Düşünme biçimi kusursuzdu ama Balçut ile sürdüğü varsayımlara sadece kendisi inanan orijinal bir adamdı. Göz ucuyla onu izlerken benim ona karşı şüphe dolu yaklaşımımı anlamış gibiydi. Devam etti. Bir başka vaka daha biliyorum. Araf'ın derinliklerinde uzun süre kalmış küçük bir kız. Nefesimi tuttum. Korkunç bir olay diye konuşmasını sürdürdü. Küçük kız bir saatten fazla ölü kalmış. Not defterimi çıkardım. İsim Pierre Balçoz ağzını açtı ama konuşamadı. Bir cam sesi duyuldu. Kısa bir süre hareketsiz kaldı. Sonra sehpanın üzerine yığıldı. Sırtı kan içindeydi. Cam kapıya doğru koştum. Yuvarlak bir delik vardı. Kendimi yere attım. Yeni bir şangırtı daha duyuldu. Köpeğin kafası dağıldı. Beyni kanepeye sehpanın üzerine yere saçıldı. Beraberinde Fatima bira bardakları ve koleksiyonu. İçki şişeleri birer birer kırılmaya başladı. Bakire Meryem ve Bernadette heykellikleri tuz da buz olmuştu. Mumlar, kaseler, camekanlı büfe parçalanıyordu. Yere iyice yapışmış bir halde sehpanın altına doğru süründüm. Ev çöküyordu. Camlar kırılmıştı. Koltuklar, kanepe, yastıklar, kurşunlarla lime lime oluyordu. Komodinler ve dolaplar delik deşikti. Sniper, susturucu, benim ikinci katil diye düşündüm. Nihayet hesabı kapatabilecektik. Bu düşünce bana beklenmedik bir enerji verdi. Her şeyi göze alarak kırık camdan dışarı bir göz attım. Nişancının atış açısını kestirmeye çalışıyordum. Ev yukarıdan gören bir tepeye konuşlanmıştı. Bir kez daha kendime lanet okudum. Çünkü silahımı yanıma almamıştım ve arabaya kadar gitmeyi göze alamazdım. Mermilerden korunarak gizlendiğim yerden çıktım ve sol tarafındaki mutfağa geçtim. Bulabildiğim en sağlam bıçağı aldım ve arka kapıyı gözüme kestirdim. Dışarıya tarlaların bulunduğu tarafa çıktım. Düelloya hazırdım. Tuhaf bir düelloya. Seçkin bir nişancıya karşı kabak gibi meydanda olan bir adam. Tüfeğe karşı mutfak bıçağı. Bölüm 74. Bahçeye sürünerek ilerledim ve tepeye doğru baktım. Gizlenmiş adamı görmem imkansızdı. Tüfeğin dürbününün yansımasını da fark edemiyordum. Günümüzde optik gözler polimerdendi ve füme cam kullanılıyordu. Yine de her çalıyı, her ağacı gözlerimle tarayarak bir işaret, bir iz aradım. Hiçbir şey yoktu. Otlarla kaplı kurumuş bir dere yatağından yavaş yavaş tırmanmaya başladım. Her 50 adımda bir çukurun yamacına tırmanıyor ve elimi gözleme siper ederek çevreme bakıyordum. Hala görünürde kimse yoktu. Nişancı şüphesiz dalların ve yaprakların arasına gizlenmiş ve üzerine de kamufle elbisesi almıştı. Belki de saraybosnalı sniperlar gibi çok uzaktan ateş ediyordu. Biraz daha tırmandım. Tam tepemde serviler rüzgarla hışıldıyordu. Birden çevreme bakınırken bir parıltı gördüm. Kaçamak bir anlık bir parıltı. Güneşte parlayan metal bir tetik veya bir yüzük, bir bilezik, bir mücevher. Hızlandım. Mümkün olduğunca ses çıkarmamaya çalışıyordum. Artık hiçbir şey düşünmüyor, hiçbir şey tahlil etmiyordum. Savaşa gidiyordum. Hepsi bu. 30 derecelik açıyla benden 200 metre uzaklıktaki hedefime kilitlenmiştim. Nihayet tepenin en yüksek noktası. Bir adım daha attım ve artık çevremi 180 derecelik bir açıyla görebiliyordum. Oradaydı, bir ağacın dibindeydi. İri yarı kamuflaj elbiseliydi. Aşağıdan görülmesi imkansızdı. Haki bir panço giymişti. Kafasında kapşon vardı. Bir dizini yere dayamış, silahını sökmekle meşguldü. En azından yeniden doldurmuyordu. Dev gibi biriydi. Herhalde en azından 150 kilo olmalıydı. Bu herif iki kez yoluma çıkmıştı. Catania'da bir çıkmaz sokakta, Vatikan Müzesi'nin merdivenlerinde. Geniş bir daire çizdim ve ardından ona doğru yaklaştım. Aramızda en fazla 10 metre mesafe vardı. Tüfeğinin susturucusunu çıkarıyordu. Boru çok kızmış olmalıydı ama onu tutmakta ve bırakmamakta ısrar ediyordu. 3 metre, 1 metre, o anda 6. hisli olsa başını geriye çevirdi. Hareketini tamamlamasına izin vermedim. Üzerine attırdım. Sol koluyla gırtlağına bastırdım. Bıçağını çenesinin altına dayadım. Tüfeğini bırak diye bağırdım. Aksi takdirde yemin ediyorum işini bitiririm. Hareketsiz kaldı. Hala dizlerinin üstündeydi. Sırtına abandım ve bir sığırı gırtlaklıyormuş gibiydim. Bıçağımla biraz düttüm ancak yağ tabakası engel oldu. Hiç kan akmadı. Silahı bırak bok herif, şaka yapmıyorum. Bir süre daha tereddüt etti. Sonra tüfeği 1 metre önüme fırlattı. Pek güvenli bir mesafe değildi. Derin bir soluk aldım. Şimdi yavaşça döneceksin ve... Elinde bir şey parladı. Bir yay gibi sağa döndü. Yana kaçtım. Bir komando bıçağı havada ıslık çaldı. Dizimi böğrüne geçirdim. Gövdesini geriye doğru bükmeye çalıştım. Bıçağını bu kez sol tarafıma doğru savurdu. Darbeden bir kez daha kurtuldum. Yeniden geriye doğru dönmeye çalıştı. Şaşırtıcı bir kuvveti vardı. Bıçağı yeniden salladı, bu defa üstten. Bıçak omzuma sıyırdı. Acıyla inledim ve refleks olarak mutfak bıçağımı sol kulağının altına sapladım. Siperine kadar. Kan fışkırmaya başladı. Bıçak muhtemelen ata damara girmişti. Çam yarması öne doğru eğildi. Dizlerin üzerinde iki yana sallandı. Bıçağı bırakmadan adamın hareketlerini izliyordum. Bir sığırın kafasını kesen bir kasap gibi bıçağı ileri geri oynattım. Kan parmaklarıma bulaşıyor. Zaten ısınmış olan tenimi biraz daha ısıtıyordu. Bir sıçrayışta doğruldu. Bir ayağını yere bastı ve ayağa kalkmayı başardı. Ancak arkaya doğru yıkıldı. 150 kiloluk ağırlığın altında ezildim. Nefesim kesiliverdi. Bir an bilincimi kaybettim, sonra kendime geldim. Hala bıçağı bırakmamıştım. Adam ağırlığı ve çamuğun içine gömülmüştüm. Dev gibi bir ahtapot kollarımı bacaklarımı kapamıştı ve ben de sallıyordum. Hala kan akıyordu ve üstüm başım kan içinde kalmıştı. Boğuluyordum. Birkaç saniye içinde gözlerim kararacaktı ve bu da benim sonum demekti. Hala amacıma ulaşamamıştım. Bıçağı sol koluma kadar yürütmek. Başladığım işi tamamlamak için bıçağın sapını iki elimle kavradım. Sonra bıraktım ve adamı üzerimden atmak için var gücümle çam yarmasını sırtımla ve dirseklerimle ittim. Sonunda yere devrildi. Bir kez daha beni yakalamak için elini uzattı ama elinde bir şey yoktu. Kendi etrafında iki kez döndü ve yamaçtan aşağı birkaç metre yuvarlandı. Çamurdan zorlukla çıktım. Sırtımı ağaca dayadım. Derin derin nefes aldım. Ciğerim ezilmiş, gırtlağım çamurla dolmuştu. Birden mideme şiddetli bir ağrı girdi. Arkamı döndüm ve ağacın dibine kustum. Kanımın şakaklarında attığını hissediyordum. Yüzüm bembeyazdı, ölüm beyazlığındaydı. Birkaç dakika bitkin bir halde dizlerimin üzerinde kala kaldım. Her şey yabancılaşmıştı. Sonra ayağa kalktım ve cesere bakmaya gittim. 5 metre aşağıda sırt üstü yatıyordu. Kolları göğsünde çaprazlanmıştı. Kapüşonu kafasından düşmüş, kısa bir sakalla çevrelenmiş, geniş yüzü ortaya çıkmıştı. Boynundaki yara kapkara, berbat bir ikinci kolye gibi duruyordu. Bıçağım adam yuvarlanırken kırılmıştı. Kafam donklarken bir yandan da düşünüyordum. Onu da, bu adamı da tanıyordum. Richard Moraes, Manon Simon cinayetindeki bir numaralı şüpheliydi. Bulmaca meraklısı adam, görüşeceğiz demiştim. Ona Baviera tavernasında. Görüşmüştük işte. Tüm parmaklarında yüzükler vardı. İlk karşılaşmamızda hemen ilgimi çekmişti bu yüzükler. Orta parmağındaki özel bir şövalye yüzüktü ve çok dikkatimi çekti. Bir an her şey yerine oturdu. Bu parmaktaki yüzüğün üstündeki figürü Kadevel'in vücudunda görmüştüm. Eskiden mahkumlara takılan, ucu bir zincire bağlı demir bir boyunluk. Yaklaştım ve yüzüğü inceledim. Kesinlikle aynı sembol, aynı kabartmaydı. Emin olmak için cesedin sağ kolunu sıyırdım. Kol bandajlıydı. Bandajı söktüm, yere çok belirgindi. Yaklaşık 10 santimetre uzaklığındaydı, uzunluğundaydı. Boylamasına bir yara. Vatikan Müzesi'ndeki itiş kakış sırasında Kadevil'in bıçağını yiyen bu çam yanmasıydı. Sorumun ikinci kısmını da çözmüştüm. Simplon geçidinde başlayan sorunun. Bölüm 75. Kışın kararttığı bir manzara. Kavrulmuş çıplak ağaçlar. Mezarlığa dönmüş, toprağa kararmış tarlalar. Keskin ışınların radyoaktif dalgalar halinde gönderen bembeyaz bir gökyüzü. Ondaki bu iç karartıcı manzaradan gözlerimi ayırt etmekten geri geri yürüdüm. Ve tepenin üzerinde tek başına dimdik ayakta duran bir ağaca baktım. Göğe doğru uzanan ancak toprağa mahkum taşlaşmış bir ağaç. İçinde bulunduğum durumu düşündüm. Yerde yatan bir ölü, arkamdaki gerçek ve ikisinin arasında da ben. Bir süreden beri bu olayı ben soruşturmuyordum. Soruşturma beni cehenneme doğru sürüklüyordu. Dua etmeye karar verdim. Hem kendimi ışıksızlara ve Manon Simonis olayına vakfetmiş Moraz için, hem de Agostino Gedde felaketine uğramış masum kurban Bulçuk için. Yamaçtan aşağı indim. Etrafın ıssız olmasının tek bir yanı görgü tanığının olmamasıydı. Bu çocuğun evine döndüm ve holde bıraktım, pardesümü aldım. Doktorun cesedinin yattığı harap holdeki salona bir göz attım. Evin içinde dolaştığım yerlere bir daha uğradım. Adımda en ufak bir iz bırakmamalıydım. Ceketimin yeniyle eski sokak kapısını kapattım. Cinayet mahallinden 20 kilometre uzaklaştıktan sonra bir korulukta durdum. Çantamdan temiz bir gömlek çıkardım ve üstümü değiştim. Omzum acıyordu ancak yara yüzeyseldi. Gömleği, kravatı, kanlı ceketi, cesedin üzerinde aldığım kırık bıçağı bir araya topladım ve yaktım. Alev alması biraz zor oldu. Karşısına geçip bir Camel yaktım. Geriye külden ve bıçağın metelinden başka bir şey kalmayıncaya kadar bekledim. Sonra bir çukur açtım ve cinayetimin kalıntılarını gömdüm. Arabaya döndüm. Saat 17 olmuştu. Pau'da bir otel bulmaya karar verdim. Uyumalı ve unutmalıydım. Kısa vadede tek hedefim buydu. Arabayı Lodes'e doğru yol çevirdim. Sonra D94D karayoluyla otoyola çıkmak üzere kuzeye yöneldim. Pirenelere doğru. Yolda bir telefon kulübesinden jandarmayı arayıp günlük ölüm listesine eklemeleri gereken bir ceset daha olduğunu belirttim. Arabamın direksiyonunda yeni bir dua mırıldanmaya başladım. Ama bu kez kendim için. Mezmurlar Davud'un 51. mezmuru. Kafamın içi bir sünger gibi gözenek gözenekti ve olayı bir bütün olarak hatırlayamıyordum. Çok geçmeden ölümleri, yanıt bulmamış soruları, şüpheli yanlılarıyla soruşturmamı yeniden belleğimde canlandırdım. Stefani Sarrazin'i düşündüm. Katanya'da onunla temasta bulunmuştum. Ve önceki gün bana Katanya'da onunla temas kurmamıştım ve önceki gün bana 3 mesaj bırakmıştı. Kadaver'in kimliğini öğrenir öğrenmez onu aramam gerekirdi. Katilin geçmişini saptamak için en iyi konumda olan o değil miydi? Moraz konusuna gelince jandarmanın yapacağı çok iş vardı. Numarasını tuşladım. Teleseketler çıktı. İhtiyatlı davranarak mesaj bırakmadım ve yeniden derin düşüncelerime daldım. Hala otoyoldaydım. Bir kez daha elimdeki 3 dosyayı düşünmeye ve aralarında bir mukayese yapmaya karar verdim. Mayıs 1999. Raimo Raimaki böceklerle babasını öldürüyor. Şeytanın etkisi altına alınmış, sıcağı sıcağına alınmış bir intikam. Nisan 2000. Agostina Getta, kocası Salvatore'yi aynı yöntemle öldürüyor. Yine şeytanın etkisi altında alınmış, soğukkanlı bir intikam. Haziran 2002. Silvi Simonis yine aynı ritüellerle kurban ediliyor ve yine bir intikam. Ruhunu şeytana satmış küçük kadın öldürülmesinden 14 yıl sonra. Tek bir sorun var. Çocuğun 14 yıl önce ölmüş ve gömülmüş olması. Bu durumda cinayeti kız işlemiş olamaz. Öyleyse Simonis olayındaki ışıksız kimdi? Araftan gelen şeytanın etkisi altındaki katil kimdi? Otoyolun ortasında havanda su dövüyordum. Direksiyonu emniyet şeridine doğru kırdım. Motoru kapattım ve başımı hayır olamaz dercesine salladım. Yanıt apaçık ortada olsa da son derece çılgınca ve ölçüsüzdü. Böyle bir kavramı başka birine söylemeye asla cesaret edemezdim. Şimdi bir ses sadece anlamak için bunu denememi kulağıma fısıldıyordu. Sartoris'te asla görmediğim, yokluğunun dikkatimi çekmiş olması gereken bir şey vardı. Manon Simonis'in ölümüyle ilgili elle tutulur bir kanıt ne görmüş ne de okumuştum. Savcılar delilleri karartmış, soruşturma yürütenler tek kelime etmemiş, gazeteciler olayı görmezden gelmişlerdi. Ancak her halükarda asla ölüm kağıdını veya otopsi raporunu görmemiştim. Manon Simonis hala hayatta olabilir miydi? Vitesi 1'e taktım ve stabilize emniyet şeridinden hızla hareket ettim. 10 kilometre sonra Pau çıkışı bağlantı yoluna tartmıştım. Gişelerde parayı ödedim ve lastiklerimi öttürerek yarım bir tur yaptım. Polaris'e doğru. Fransa'yı enine geçerkenki ilk etap. Saatos'a ulaşmak için gece boyunca yol alacaktım.